İlk yardım, birinci kaset, ikinci yüz. Dinlendiriniz, şoku önleyiniz. Sıcak ve sakin tutunuz. Hemen hastaneye gönderiniz. Uyku ilacı içenlere yapılacak ilk yardım. Çok çeşitli olan uyku veya sakinlik verici ilaçlardan biri içilmiş olabilir. İlacın cinsini ve kaç tane alındığının bilinmesi, zehirlenme belirtilerinin olup olmayacağı yönünden önemlidir. Kişinin odasında bulunduğu yerde boş ilaç tüpü veya yere düşmüş birkaç ilaç varsa bu da yardım eder. Bilinci yerinde ise, daha önce belirtilen çeşitli yöntemlerden birisiyle kusturunuz. Sonra çok koyu kahve içiniz. Aradan 3-5 saat geçmişse müsil vererek bağırsağa geçmiş olan ilacın dışarı atılmasını kolaylaştırınız. Bilinci yerinde değilse, hemen kusturunuz ve ambulans hastaneye götürünüz. Dilinin arkaya gitmesi, boynunun öne doğru bükülmesi sonucu solunum yolunu kapanabilir. Bu bakımdan solunum yolunu açmak gerekir. Başını arkaya doğru bükünüz, çeneyi açınız, dilini mendille tutarak öne doğru çekiniz. Gaz yağı, benzin, tiner ile olan zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım. Birkaç bardak süt ya da bir bardak zeytin ya da sıvı yemek yağı içiriniz. Kesinlikle kusturmayınız. Zehirlenenin temiz hava bulunan yere taşıyınız. Gaz veya benzinle ıslanmış elbiselerini çıkartınız. Battaniye ile örterek ısıtınız, dinlendiriniz. Karbonmonoksit zehirlenmesinde olduğu gibi aynı tedaviyi uygulayınız. Solunum durmuşsa ya da hafiflemişse ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Hemen hastaneye gönderiniz. Tentirdiyot içenlere yapılacak ilk yardım. İlk anda su ile karıştırılmış nişasta içiriniz. 15 gram nişasta, 500 mililitre su. Daha sonra hazırladığınız nişasta pertesini yediriniz. İyot nişasta tarafından tutulur ve mavi bir renk alır. Parmağınızı zehirlenen kişinin ağzına sokarak kusturmaya çalışınız. Mideden mavi renkte sıvı gelmeyinceye kadar buna devam ediniz. Sonra her 15 dakikada bir bardak süt içirerek midede olan tahrişi azaltmaya çalışınız. Mideden bağırsaklara geçmişse 30 gram tuzlu müsil vererek bağırsaklardan emilmeden atılmasını hızlandırınız. Zehirlenenini sıcak ve sakin olarak dinlendiriniz. Göze bulaşmışsa 20 dakika bol musluk suyu ile yıkayınız, hemen hastaneye gönderiniz. DDT zehirlenmesinde ilk yardım. Evlerde yanlışlıkla çocuklar tarafından içilebilir. Kusturunuz. Yağlı sıvıları vermeyiniz. Yağda erime özelliği vardır. Emilmesi artar. Bol su veriniz. Kontrol için hastaneye gönderiniz. Naftalin zehirlenmesinde ilk yardım. En çok çocuklarda yanlışlıkla ağızdan alınması sonucu olmaktadır. Önce hastayı kusturunuz. Elinizde tıbbi kömür varsa onu bir bardak su ile karıştırıp içiriniz. Sonra birkaç bardak süt veriniz. Böylece hem zehri sulandırır hem de mideyi korumuş olursunuz. Hastaneye gönderiniz. Midenin yıkanması ve diğer gerekli tıbbi önlemlerin alınması gerekebilir. Alkol zehirlenmesinde ilk yardım. Parmağınızı ağıza sokarak kusturunuz. Sinir sistemini uyarmak için koyu çay ya da kahve içiriniz. Midedeki tahrişi azaltmak için yoğurt, süt ve varsa doktorun önerdiği mide asidini giderici ilacı veriniz. Battaniye ile örterek sıcak tutunuz. Yanına öne meyilli olarak yatırınız. Böylece kusarsa solunum yollarına kusmuğun kaçması önlenmiş olur. Zaman zaman öteki yan üzerine çevirerek pozisyonu değiştiriniz. Ağır durumlarda hastaneye götürünüz. Oksijen verilmesi, ağızdan ağıza yapay solunum yapılması, sinir sistemine uyarıcı ilaçların verilmesi gerekebilir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilk yardım. İyi yanmamış kömür ve egzoz dumanı gibi çeşitli nedenlerle vücuda giren karbonmonoksit gazı, kandaki hemoglobinin %25'ini tuttuğu zaman bulantı, baş dönmesi, kaslarda kuvvetsizlik olur. Deri biraz kırmızımsı rengini alır. Eğer bu durumdayken temiz havaya çıkmazsa daha fazla karbonmonoksit kanda çok kısa zamanda birikir. Bilinç kaybı gelişir. Kandaki birikim %75'i bulduğu zaman solunum durması ve ölüm olur. Zehirlenen kişiyi hemen temiz havaya çıkarınız. Kesinlikle yürütmeyiniz, kollarını bacaklarını oynatmayınız. Çünkü vücudun oksijen gereksinimi gereksiz yere artırılmış olur. Yakasını, kemerini gevşetiniz. Hava soğuksa üşütmeyiniz, battaniye ile örtünüz. Soğuk, vücudun oksijen gereksinimini artırır. Solunum durmuşsa, düzensiz ise ya da çok yavaşlamışsa düzenli olarak ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. gerekirse kalp masajı, dışarıdan kalp masajı yapınız. İlk yardımı gerektiren diğer durumlar. Kafa yaralanmalarında ilk yardım. Çeşitli nedenlerle ve değişik derecelerde kafa yaralanmaları olmaktadır. Başa gelen darbe ile beyin sarsıntısı olur. Değişik derecelerde bilinç kaybı olabilir. Basit bir kusmadan sonra bilinç kaybı geçirilebildiği gibi beyin kanaması nedeniyle yaralı ölebilir. Kafadaki saçlı deri kesilmişse damarları çok olduğundan fazla kan akar. Eğer yarayı zor görüyorsanız yaranın 5 cm etrafındaki saçları makasla tıraş ediniz. Yara üzerine temiz bir mendil ya da varsa pansuman koyup üzerinden yara kenarına elle bastırınız. Gerekirse o bölgeye giden atardamar üzerine basınç yaparak kanamayı durdurunuz. Yaranın temizlenmesi ve dikilmesi gerekir. Hastaneye gönderiniz. Başa gelen darbe ile burun ya da kulaktan kan ya da berrak su gibi beyin omurilik sıvısı geliyorsa bu, çoğu kez kafa tabanındaki bir kırığın habercisidir. Kulak zarı yırtılmış olabilir. Yaralıyı akıntının geldiği yer üzerine yan olarak yatırınız. Akıntının geldiği kısma temiz, mikropsuz pansuman ya da mendil koyunuz. Kesinlikle burun ve kulağa pamuk tıkamayınız. Hemen hastaneye gönderiniz. Eğer doktor ya da hastaneye gönderme çeşitli nedenlerden olamıyorsa ve çok gecikecekse o zaman yukarıda belirtilen önlemlere devam ediniz. 2-3 gün boyunca gelen akıntı ortalama 10 günde durabilir. Burundan beyin omurilik sıvısı geliyorsa hastayı yere oturur duruma getiriniz. Solunum yollarını açınız. Gerekirse ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Bilinçsiz ise öne meyilli olarak yanına yatırınız. Aksi durumda sırt üzeri düz olarak yatırınız. Taşıma sırasında daha fazla yaralanmamasına, sarsılmamasına özen gösteriniz. Şoku önlemek için gerekli önlemleri alınız. Yarasını sarınız, kanaması varsa durdurunuz. Yarayı pek etkilenmemişse doktora gitmek istemiyorsa yalnız bırakmayınız. İkna etmeye çalışınız. Kafa içi kanama tehlikesi nedeniyle ilk 24 saat kontrol altında tutunuz. Bilincinde değişiklik olabilir. Hatta ölebilir. Eğer nabız yavaşlarsa kafa içi kanama nedeniyle kafa içi basıncın arttığının belirtisidir. Kafa yaralanmalarından sonra geç olarak kafa içinde kanama olabileceğini unutmayınız. Yaralanmadan 1-3 ay sonra genel cerrahi uzmanına, beyin cerrahına veya sinir hastalıkları uzmanına muayene olunması gerekir. Başa gelen darbe sonucunda kafa kemiklerinde çizgi şeklinde kırık olabildiği gibi bazen beyne doğru çökme şeklinde de kırık olabilir. Elinizle saçlı deriyi muayene ederken o kısımda bir çöküklük olduğunu saptayabilirsiniz. Bazen kırık yerine kafa derisi altında şişlik yapacak derecede çok kan birikmesi olabilir. Hastayı sırt üstü yatırınız, sarsmadan muayene ediniz. Şişlik üzerine buz uygulayınız, hemen hastaneye gönderiniz. Beyin kanamalarında ilk yardım. Beyin kanaması genellikle tansiyonu yüksek olan yaşlı kişilerde görüldüğü gibi beyin içindeki doğuştan hatalı bir damarın yırtılmasıyla da olur. Bunun sonucu olarak ani felçler gelişir. Bazen kanamadan sonra bile beyin ile beyin zarı arasında kanama yavaş yavaş toplanarak geç de olsa tehlikeli beyin kanaması ve felçler olabilir. En çok vücudun bir tarafında, kol ve bacaklarda felç olur. Kısa bir süre bilinç kaybolur. Solunumu düzensiz ve yüzeyseldir. Yüz kırmızıdır. Nabız hızlı atar. Göz bebeği diğer tarafa göre daha geniş olur. Başı hafifçe yukarı doğru meyilli olacak şekilde yatırınız. Elbiselerinin önünü açınız, gevşetiniz. Başa havluyla sarılmış buz torbası koyunuz. Hastayı tuvalet için ayağa kaldırmayınız. Kusarsa başını yana çeviriniz. Ağzını temizleyiniz. Boğaz bölgesindeki kasları felç olanlarda bu çok tehlikelidir. Çünkü kustuğu soluk yoluna kaçıp tıkayabilir. İlaç vermeyiniz. Hemen doktor çağırınız veya yere oturur durumda sedye ile hastaneye taşıyınız. Sıcak çarpması ve bayılmalarda ilk yardım. Su ve tuz kaybı nedeniyle halsizlik, baş dönmesi, görme bulanıklığı, nabız hızlanması, bilinç kaybı, genel huzursuzluk görülür. Kişiyi serin bir yere taşıyınız. Elbiselerini çıkarınız. Bacaklarını yukarı kaldırarak yatırınız. Dinlendiriniz. Soğuk ıslak havlu ile sarınız. Serin tutunuz. Ayakları ve elleri soğuk su bulunan kovalara sokunuz. Bacaklarını aşağı yukarı hareket ettiriniz. Bacaklara ve gövdesine masaj yapınız. 1 litre su içine veya ayrana çeyrek çay kaşığı kadar tuz karıştırıp bunu her saat başı içiriniz. Ateşi çok yükselmişse soğuk su bulunan bir küvete sokarak ateşin 38 dereceye kadar düşmesini sağlayınız. Alnına, bütün vücuda soğuk su ile ıslatılmış çarşaf örtünüz. Gerekirse vantilatöre karşı tutunuz. Bu önlemlerden sonra hemen hastaneye götürünüz. Kalp krizinde ilk yardım. Kalp kasını besleyen kan damarının uzun süre büzüşmüş kalması, spazmı ya da tıkanması sonucu o kalp kası bölgesine yeterli kan gidemez. O kalp kası ölür. O bölgedeki oksijen azlığı ya da yokluğu çok şiddetli ve uzun süre ağrı yapar. Buna kalp krizi, kalp enfarktüsü denir. Hastayı sakin olarak sırt üstü yatırınız. Soluk almada zorluk çekiyorsa başının altına ve sırtının arkasına yastık koyup göğsü yükselterek yarı oturur duruma getiriniz. Daha önce doktor tarafından önerilen ilaçları varsa veriniz. Soğuktan koruyunuz, hareket ettirmeyiniz. Doktor çağırınız, hemen hastaneye gönderiniz. Sedye ile yatar durumda ve sarsmadan taşıyınız. Köpek ısırmasında ilk yardım. Bu tür yaralanmalara sık olarak rastlanmaktadır. Daha çok bacak ve kolda ısırma sonucu olan yara, ısırma şekline ve ısıran hayvanın büyüklüğüne göre yarım santim ya da daha büyük olup kol ya da bacağın her iki yüzünde görülebilir. Köpek ısırmalarında ilk akla gelecek durum kuduz tehlikesidir. Çünkü köpek salyası ile kuduz virüsünü dişleriyle açtığı yaradan vücuda verir. Kuduz köpeğin ısırdığı insan veya hayvanlarda da kuduzun diğer canlılara bulaştığı bilinmektedir. Köpek tutularak gözlem altına alınmalıdır. Köpeğin kuduz olup olmadığını anlamak için 10 gün karantina uygulanır. Bazen çok uzun süreden sonra da kuduzun belirtilerinin görülebileceğini unutmayınız. Eğer köpek kuduz ise 48 saat sonra kuduz belirtileri görülmeye başlar. Ağzını kapatmakta güçlük çeker. Kuyruğunu bacaklarının arasına alır. Salyası akar. Etrafına saldırır. Sudan korkar. Gözleri şaşı gibi olur. Göz bebeği düzensiz büyüklüktedir. Köpeğin kimin olduğu, aşılı olup olmadığı saptanmalıdır. Kuduz bir köpek ısırması varsa durum polise ve ilgili sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Köpek ısırma olayı sırasında ya da karantina süresi içinde ölürse köpeğin başı antiseptik solüsyon ile ıslatılmış bir beze sarılarak ilgili laboratuvara gönderilmelidir. Isırılan kişiye her olasılığa karşı kuduz aşısı yapılmalıdır. Hastaneye gitmeden önce ısırılan yeri bolca su ile yıkayınız. Üzerine temiz bir mendil kapatınız. Köpeğin ağzında kuduzdan başka diğer hastalık yapan mikropların da bulunabileceğini düşünerek yaraya hastanede pansuman yapılmalıdır. Daha önce aşılanmamışsa tetanos serumu yapılır. Akrep sokmasında ilk yardım. Kuyruğundaki iğnesini sokarak zehirini vücuda verir. Akrep zehiri merkezi sinir sistemine, beyin, beyincik ve omurilik soğanı ve kalbe zararlı etki yapar. Bazen çocuklarda ve büyüklerde ölüme yol açabilir. Sokulan yerde ağrı, yanma ve uyuşukluk olur. Tükürük bezlerinin salgısı artar. Baş ağrısı, kaslarda kasılmalar, idrar, büyük abdest kaçırma ve felçler görülür. Akrep sokulan kişiyi yürütmeyiniz. Hareket ettirmeyiniz. Sokulan yerin yukarısını eşarp ya da mendille sıkınız. İlk birkaç saat sokulan yerin üzerine havluya sarılı buz torbası koyunuz. Böylece zehirin emilmesini yavaşlatmış olursunuz. Sokulan yere amonyak sürünüz. Eğer solunum durması ya da zayıflaması olursa ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Hemen hastaneye gönderiniz, akrep serumu yaptırınız. Arı sokmasında ilk yardım. Arı arka kısmındaki iğnesini deriye batırarak sokar. O kısımda ağrı, birkaç dakika sonra yanma, arkasından şişme ve deride kırmızı kabarcıklar olur. Çok duyarlı kişilerde daha önemli durumlar ve hatta ölüm de görülebilir. Sokulan bölgeyi hareket ettirmeyiniz. Sokulan yer üzerine buz koyunuz. Deride kalmış olan arı iğnesini alkol alevinde yaktığınız bir iğnenin ucu ile çıkarınız. Sokulan yer üzerine amonyak, bir kısım amonyak ve dört kısım su karışımı sürünüz. Kaşıntıyı azaltır. Elinizde kaşıntıyı yanmaya giderici ilaç varsa onu sürebilirsiniz. Daha sonra yemek sodası, karbonat, eritilmiş su ile ıslatılmış bezi sokulan yer üzerine koyunuz. Eğer solunum zayıflaması ya da durması olursa ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Bu önlemlerle şikayetlerinde azalma olmuyorsa ve özellikle çok sayıda arı sokmalarını da bekletmeden ve kesinlikle hastaneye gönderiniz. Eğer astımınız varsa
arı sokması ile astım şikayetlerinizde artma olabilir. Eğer ağzınızın içinden sokulmuşsa hemen bir buz parçasını ağzınızda eminiz, çok çabuk şişlik ve solunum yolunda tıkanma olacağından hastaneye gidiniz. Duyarlı olan kişilerde şişlik, yanma fazla olur. Hatta deride morluklar görülebilir. Hemen hastaneye gidiniz. Arı sokulan yere çamur sürmeyiniz. Mikrop kaparak iltihaplanabildiği gibi tetanoz da olabilir. Yılan ısırmasında ilk yardım. Daha çok kobra ve engerek türü yılanların ısırması tehlikelidir. Yılanın ısırması sonucu üst çenedeki zehir kasların kasılması ile boşalır, zehir bir kanallı her iki yandaki dişlerden ısırılan yer içine girer. Isırılan yerde ağrı, yanma duygusu, şişlik, morluk olur. Daha sonra şişlik ve morluk yukarı doğru yayılabilir. Isırılan yerde iki adet iğne gibi dişlerin batmasından olan diş izleri görülür. Vücuda giren yılan zehirin miktarı, zehrin şiddeti, emilen zehrin miktarına ve vücudun büyüklüğüne göre yılan ısırmasının tehlikesi değişir. Çocuklarda tehlikelidir. Isırılan yer, deri ve deri altı yağ tabakasının kalınlığı da bununla etkilidir. Yılan zehirleri en çok merkezi sistemine, beyin, beyircik ve omurilik ve kan sistemine etkisini gösterir. İnsanda uyuklama, mide bulantısı, kusma, diyafragma ve diğer solunum kaslarında felç, solunum durması ve ölüm olabilir. Sırt üzeri yatırınız. Kesinlikle o kısmı oynatmayınız, ısırılan yeri tespit ediniz. Isırılan yeri kalp seviyesinin yukarısına kaldırmayınız. Aksi takdirde zehrin daha çabuk vücuda yayılmasına yol açarsınız. Isırılan yeri yattığınız yerde tutunuz. Isırılan yerin yukarısından eşarp, mendil, kravat gibi şeylerle sıkınız. Eğer elinizde varsa parmak genişliğinde 50 cm uzunluğunda bir lastik boru ile turnike de sıkabilirsiniz. Sargıyı kol ve bacağın kan damarlarını sıkmayacak, yalnız deri altındaki ince lenf damarlarını boğacak derecede sıkınız. Yılan zehri bu damarlar ile vücuda yayılır. Bir saatten fazla sıkmayınız. Eğer yılan serumu yoksa o zaman sargıyı her yarım saatte bir hafifçe 5-10 dakika gevşeterek zehrin yavaş yavaş vücuda karışmasını sağlayınız. Yılan serumu verdikten sonra turnike uygulamanın faydası yoktur. Yılan ısırmasından sonra bir saat geçmişse turnikenin faydası yoktur. Yılan zararsızsa, zehir hafifse uygulamayınız. Isırılan yeri kaynatılmış soğutulmuş su ile bolca yıkayınız. Böylece ısırılan yerin üzerinde bulunan zehri uzaklaştırmış olursunuz. Ama bunun etkisi şüphelidir. Buz uygulayınız. Diğer uygulanan etkin önlemlere göre etkisi şüphelidir. Isırılan yerin kesilip emilmesi. Kitaplarda ısırılan yerde derinin kesilip emilmesi yazılır. Bu yöntem uzun yıllar bir alışkanlık durumuna gelmiştir. Özellikle tecrübesiz bir kişinin o anda mikropsuz bir bıçak, jilet bulması olanak dışı olduğu gibi kesilen yerde bol miktarda kanama da olacaktır. Bunun arkasından o yara yerinin iltihaplanması ve kesilmesi sırasında o bölge için çok önemli damar ve sinirlerinde yaralanması olasılıklar içindedir. Bazı kitaplar bu işlemde en usta ellerde ve ilk 10 dakika içinde yapılırsa vücuda giren zehrin ancak %20'sini dışarı atmak olanağının olduğunu yazmaktadır. Ayrıca emme sırasında ağzındaki mikroplar da yaraya geçer. Fuvarla emmeye kalksanız o anda fuvar bulmak hem çok zordur hem de yeteri kadar zehri dışarı emmek olanak dışındadır. Bütün bunların dışında zararsız çok sayıda yılanın olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan bulunduğunuz bölgede rastlanan yılan türleri hakkında önceden bilgi sahibi olmalısınız. Bugün için çağdaş ilk yardım kitaplarında ısırılan yerin kesilip emilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Isırılan kişiyi kesinlikle sarsmadan, ısırılan yeri oynatmadan hastaneye taşıyınız. Masaj yapmayınız. Eğer yılan damarların bol bulunduğu yerden sokarak zehrini doğrudan damar içine vermişse, işte o zaman durum çok tehlikeli olup ani ölüm olabilir. Yılan serumu ölüm oranını %10 kadar düşürür. Yalnız gereksiz yere yılan serumu yapılmamalıdır. İleride tekrar yılan serumu yapma karşısında önemli alerjik durumlar serum hastalığı olur. Eğer bu işlemler birkaç saat içinde yapılırsa fazla miktarda zehrin kana karışması önlenmiş olur. Şişlik, morluk daha yukarı doğru ilerliyorsa bu kez bunun yukarısından sıkarak turnike uygulayınız. Alkollü içki vermeyiniz. Zehrin etkisi geçtikten 2-3 gün sonra ısırılan yerdeki şişliği azaltmak için ısırılan yeri kalp seviyesinin yukarısına kaldırınız. Şiddetli ağrı için elinizde bulunan ağrı dindirici ilacı veriniz. Kesinlikle yılanı soktuğu yeri ateşte dağlamayınız. Isıran yılanı öldürünüz, kuyruğundan tutarak taşıyınız. Yılanın cinsinin teşhisi hakkında bilgi verir. Diş ağrısında ilk yardım. Diş ağrısı çoğu kez diş çürüğünden, dişin tutucu dokusundan veya diş kökünden gelişen apselerden ileri gelir. Dişinizin çürük kısmına girmiş yemek artıklarını fırçalayarak temizleyiniz. Eğer apse gelişmişse ağrıyı dindirmek zordur. Diş doktoruna gidiniz. O bölge üzerine havluya sarılı buz torbası soğuk suda ıslatılmış, sıkılmış havlu koyunuz. Bu ağrıyı giderme ve iltihabı geriletmede faydalı olabilir. Ağrıyan dişinizin etrafına çürük yerine aspirin ya da kolonya ile ıslatılmış pamuk koymayınız, yara oluşabilir. Evinizde ağrı dindirici ilaç varsa alınız. Basit önlemlerle ağrınız geçse de diş doktoruna gidiniz, diş kökünde apse olabildiği gibi diş çürüğü daha derinlere inebilir. Göze yabancı cisim kaçması halinde yapılacak ilk yardım. Gözünüzde toz, kömür kurumu, küçük sinek gibi şeyler kaçtığı zaman. Gözünüzü ovuşturmayın, tahriş edersiniz. Yabancı cisimlerin daha derinlere girmesine yol açarsınız. Gözünüzü birkaç dakika kapatınız. Yabancı cismin tahrişiyle artan gözyaşı, yabancı cismin dışarı atılmasını sağlayabilir. Kişiye sümkürür gibi yapmasını söyleyiniz. Bu şekilde yabancı cismin alt göz kapağına geçmesine yardımcı olabilirsiniz. Gözünüzü bolca su ile yıkayınız. Eğer yabancı cisim hala gözde ise yabancı cismi görmek için önce alt göz kapağını kontrol ediniz. Yabancı cismi görürseniz temiz bir mendilin ucu ile ya da ucunu sivilttiğiniz bir pamuk parçası ile alınız. Sonra üst göz kapağının iç yüzünü kontrol ediniz. Bunun için baş ve işaret parmağının ucu ile üst göz kapağını tutunuz. Kapağın üzerine bir kibrit çöpü yerleştirip bu çöp üzerine kapağı ters çeviriniz. Bu sırada hastaya aşağıya bakmasını söyleyiniz. Eğer yabancı cismi görürseniz temiz bir mendilin ucu ile veya ucunu sivilttiğiniz bir pamuk parçası ile siliniz. Eğer göze, örneğin tahta kıymığı, küçük demir parçası gibi yabancı cisim saplanmış ise çıkarmaya çalışmayınız. Gözün üzerine bastırmadan temiz bir mendille örtünüz. Beceremiyorsanız kesinlikle uğraşmayınız, üzerine temiz bir mendil kapatıp göz doktoruna gidiniz. Kulağa yabancı cisimlerin kaçması halinde yapılacak ilk yardım. Dış kulak yoluna genellikle buğday tanesi, fasulye, nohut, bezelye, kum gibi küçük cisimler veya böcek kaçabilir. Daha çok çocuklarda görülür. Kesinlikle bunları çıkarmak için tel, iğne, çöp gibi cisimler kullanmayınız. Kulak zarını delebilirsiniz. Hastanın başını yana çeviriniz. Eğer yabancı cisim ufaksa, yuvarlaksa, nem çekerek şişmemişse ve çok derine kaçmamışsa bazen kendiliğinden de düşebilir. Kulak kepçesini arkaya ve aşağıya çekerek yabancı cismin dış kulak yolundan dışarı çıkmasına yardım edilir. Ayrıca baş yana döndürülür. Kulağa su damlatmayınız. Kuru buğday, bezelye, nohut, fasulye gibi tahıllar su ile şişerek dışarı çıkmaları zorlaşır. Bunun yerine gliserin damlatınız. Kulağa böcek kaçmışsa el feneri tuttuğunuzda ışık onun bulunduğu yerden dışarı çıkmasına sağlayabilir. Ayrıca kulağa birkaç damla gliserin yoksa zeytinyağı damlatırsanız bu böceğin ölmesine ve dışarı atılmasına yardımcı olabilir. Eğer bu basit önlemlerle çıkaramıyorsanız ısrar etmeyiniz. Kulak burun boğaz kliniğine gönderiniz. Çocuklarda kulak ağrısına çok sık olarak rastlanır. Çoğu kez orta kulaktaki bir iltihaptan ileri gelebildiği gibi üst solunum yollarındaki rahatsızlıklar sırasında da kulak ağrısına rastlanabilir. Mikroplar buraya orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu ile gelebildiği gibi kan yoluyla da gelebilir. Örneğin nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda zorlu sümkürme sonucu mikroplar orta kulağa geçebilir ve orta kulak iltihabı yapabilir. Kulak üzerine havlu sarılmış sıcak termofor ya da sıcak havlu koyunuz. Ağrısı için aspirin veriniz. Eğer kulak ağrısı birkaç saatte geçmiyorsa, hatta ağrı geçtikten sonra bile doktora gidiniz. Çünkü orta kulağın içinde apse gelişebilir. Gerekirse bunun kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından boşaltılması ve tedavisi gerekmektedir. Buruna yabancı cisimlerin kaçması halinde yapılacak ilk yardım. Buruna da kulakta olduğu gibi yabancı cisimler kaçabilir. Kuru buğday, bezelye, nohut gibi tahıl taneleri kaçarsa burundaki nemlikten ya da buruna kaçırılan sudan dolayı şişerler. Bu yabancı cismi çıkarmak için uğraştığınız sırada bunları daha derine itmek çıkarılmasını daha da zorlaştırmak olasılık içindedir. Hastayı hafifçe sümkürtünüz. Varsa gliserin damlatınız, sonra tekrar sümkürtünüz. Bu basit önlemlerle çıkmıyorsa kulak burun boğaz kliniğine gidiniz. Bayılmada ilk yardım. Bayılma beynin kısa bir süre oksijen azlığı ya da yokluğuna bağlı olarak kısa süreli gelip geçici tam ya da kısmen bilinç kaybıdır. Geçici ve çok kısa süreyle solunum ve dolaşım durabilir. Kişi yere düşer, hatta bazen idrarını ve büyük abdestini kaçırabilir. Yere düşmesiyle beyine yeterli miktarda kan ve oksijen gelir. Bu nedenle hasta kendine gelmiş olur. Yere düşen kişiyi hemen ayağa kaldırmayınız. Uygun olmayan bir yere düşmüşse çekerek uygun bir yere taşıyınız. Yakasını, kemerini, elbiselerinin önünü açınız. Takma dişi varsa çıkarınız. Bayılmada kusma sık olarak görülür. Bu bakımdan çıkardığı soluk borusuna kaçabilir. Başını yana çeviriniz. Etrafındaki kalabalığı dağıtınız, rahat soluk almasını sağlayınız. Hastanın ayaklarını tutup yukarı kaldırınız. Başının altına kesinlikle yastık koymayınız. Ağızdan sulu ya da katı yiyecek vermeyiniz. Yüzüne, başına soğuk su serpiniz, yüzünü ıslak bezle silip ovuşturunuz. Varsa amonyak ya da kolonya koklatarak solunum yolunu hafifçe uyarınız. Böylece derin soluk almasını sağlayınız. Gerekirse ağızdan ağıza yapay solunum ve kapalı kalp masajı yapınız. Kol ve bacaklarda ayaktan kalbe doğru masaj yapınız. Alerjik durumlarda ilk yardım. Alerji, aşırı duyarlılık. Genel anlamda aynı maddelerle karşılaşıldığında bazı kişilerde değişik belirtilerde görülen bir rahatsızlıktır. Saman nezlesi, alerjik konjüktivit, astım, ürtiker, kurdeşen, serum hastalığı, bazı ilaçlara karşı görülen alerjik reaksiyonlar gibi daha pek çok hastalıklar bu grup içindedir. Alerji yaptığını bildiğiniz maddelerin bulunduğu yerlerden uzakta durunuz. Özellikle ilkbaharda ağaç ve çiçek polenlerinin havadaki miktarının çoğaldığı zamanlarda kapı ve pencerelerinizi kapatınız. Alerji yaptığını bildiğiniz bir ilaç varsa almayınız. Önceden doktorunuza söyleyiniz. Kedi köpek kılına karşı alerjiniz varsa evinizde evcil hayvan beslemeyiniz. Eğer pişmemiş gıda dokunuyorsa pişirerek yiyiniz. Sütte olduğu gibi ısıtma ile gıdanın alerjik özelliğini azaltabilirsiniz. Size aynı alerjik durum için verilen ilaç varsa antihistaminik, onu alınız. Deride kurdeşen denen geniş ve kırmızı kabarıklıklar olduysa kaşımayınız. Eğer eklemlerinizde ağrı oluyorsa, aspirine karşı alerjiniz yoksa aspirin alınız. Bilinç yerinde değilse, yeterli derecede solunum yapamıyorsa öne doğru meyilli olacak şekilde yan yatırınız. Eğer bu basit önlemlerle geçmiyorsa doktora gidiniz. Bazı alerjik durumlarda solunum yollarında ileri derecede şişlikler olabilir. Hasta soluk alamayacak duruma gelebilir. Eğer alerjik durum gittikçe artıyorsa, ses değişikliği, soluk almada zorluk başlıyorsa, zaman geçirmeden hastaneye gidiniz. Tetanos serumu gibi bir serum yapılacaksa, daha önceden ne cins serum ve ne zaman yapıldığını doktorunuza söyleyiniz. İkinci kez serum yapılması ile serum hastalığı olur. Çocuklardaki havalilerdeki ilk yardım. Genellikle 1-4 yaş arasındaki çocuklarda ateşin yükselmesi sonucu kasılmalar olur. Bu yaşlarda beyin ileri derecede ateş yükselmelerine karşı diğer yaşlara göre daha duyarlıdır. Bazı ailelerde böyle bir duyarlılık bulunabilir. Anne veya babası çocukken havale geçirmişlerdir. Yanaklarının kırmızı olması veya terleme ateşin olacağını haber verir. 1-2 yaşları arasında havale geçirme diğer yaşlara göre daha fazladır. Çocuğu sakin olarak yatırınız. Odanın penceresini açınız. Üzerine çok kalın yorgan ya da battaniye ile örtmeyiniz. Ilık su dolu küvete yatırınız. Suyun sıcak olmamasına dikkat ediniz. Dirseğinizde su sıcaklığını kontrol ediniz. Böylece bebeğin vücut ısısını normale düşürebilirsiniz. Koltuk altlarına ve kasık bölgelerine alkolle ıslatılmış pamuk koyunuz. Çocuğu ıslak ılık su ile ıslatılmış sünger ile baştan ayağa kadar siliniz. Aynı zamanda gazete gibi şeylerle yelpaze yapılarak vücut üzerindeki nemin buharlaşmasını ve ateşin düşmesini sağlayınız. Basit önlemlerle vücut ısısı düşmüyorsa ve çocuktaki kasılmalar geçmiyorsa beklemeden hastaneye gönderiniz. Çığ, göçük, heyelandan kurtarma ve ilk yardım. İnsan vücudu birkaç metre kalınlığındaki çığ, toprak yığını, çöken kömür ocağı altında bir saat kalırsa insanın yaşama şansı %50'dir. Eğer bir saatten fazla kalırsa hayatta kalma şansı %30'a iner. Böyle bir durumda kişi bilincini kaybedebilir. Vücudun diğer kısımlarında yaralanmalar ve kırık olabilir. Yaralı yüzünün önündeki oksijenli havayı kullanır. Her soluk verişte karbondioksitle zenginleşen hava burada birikirken oksijenle zengin hava nefes alma ile azalır. Karbondioksitle zenginleşen hava toprak ve kar içindeki hava boşluklarında toplanır. Yaralının karbondioksit solunması ile karbondioksit boğulması, uykuya dalma, solunum merkezinin çalışmaması ve solunumun durması ile ölüm olur. Soğuğun etkisiyle genel donma belirtileri de olur. Yapılması gerekenler. Kaza yerini tespit ediniz. Aynı çığ ya da göçük altında kalmamak için dikkat ediniz. Bulduğunuz bir cisim, elbise, kaynak varsa yerinden kaldırmayınız. Eğer kazazedeyi bulamazsanız çığ içine bir sopayı sağa sola çevirerek kişiyi bulmaya çalışınız. Yaralıyı göçük ya da kar yığını altından kurtarınız. Kazazedeyi 20-30 dakikada bulamazsanız yardım isteyiniz. Polise ve itfaiyeye telefon edip durumu bildiriniz. Önce yaralının yüzünü açınız. Varsa ağzında kar, kum, çamur gibi yabancı cisimleri temizleyiniz. Göğüs kafesinin üzerini açınız. Yaralı hiç solumuyorsa veya solunum yetersizse ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. En sonunda bütün vücudu kar yığını ya da toprak altından kurtarınız. Kurtarma sırasında boyun ve bel omurlarında kırık olabileceğini unutmayınız. Kazazedeyi bükmeden taşıyınız. Karlı ve dağlık bölgelerde yaralı taşıma. Kötü hava koşullarında ve dağlık bölgelerde yaralılara ulaşmak ve bunların en yakın sağlık merkezine veya helikopterleri konacağı yere kadar taşımak oldukça zordur. Eğer yaralanma hafifse, kaza yeri yola yakınsa, yaralı ile birlikte bulunanlar kuvvetli ve dinlenmiş ise, birlikte en az 7-8 kişi varsa, taşınacak uzaklık 3-4 kilometreden fazla değilse ve yaralının ruhsal durumu uygunsa taşıma yapılır. Aksi durumda yardım gelene kadar beklenir. Helikopterle taşıma en hızlı ve uygun olanıdır. Helikopterin ineceği yer 50x50 metrekare büyüklüğünde olmalıdır. Paletli, kar ve buz üzerinde giden motorlu araçlar veya kızaklar ile de taşıma yapılabilmektedir. Yaralı önceden ruhsal yönden hazırlanmalı, üşümesi önlenmeli, su geçirmez battaniye ile sarılmalı, güneş gözlüğü takılmalı ve şapka giydirilmelidir. Eğer yaralanma bacaklarda ise başı gidecek yönde, göğüs, baş ve kollarda olan yaralanmalarda ayakları gidecek yönde olacak şekilde yaralı taşınır. Donmalar. Normalde vücut içi ısısı 37 derecedir. Vücut ısısının düşmesi ile normal vücut çalışması da değişir. En sonunda kalp durması sonucu ölüm olur. Normal vücut ısısında kan damarları elastiki olup kanla doludur. Deri ısısı 20 derecenin altına düşünce derideki kan damarları vücudun savunma mekanizmasının sonucu olarak büzüşür. Buradaki kan vücut içindeki duyarlı organlara gider. Deri ısısının daha çok düşmesiyle kan dolaşımı daha çok bozulur. Deri beyazlaşır, soğur, his kaybolur. Böbreklere giden kan artar, idrar çoğalır. İdrar yapma isteği artar, damarlarda dolaşan su miktarı azalır. İlk yardım olarak verilen sıcak şekerli içecekler vücut ısısını tamamladığı gibi enerji de sağlar. 10 derecede kan damarlarına elastiki özellik veren sinirler felç olduğundan kan damarları gevşer ve genişler. O zaman deri kızarır ve kişi sıcaklık duyar. Kendisini ısınmış hisseder. Deri ısısının daha çok düşmesiyle vücut içi ısısı daha da düşer. Vücut içinde sıcak durumundaki kan vücut yüzeyine gelir. Orada kan daha da soğur. Sonra da soğuk kan vücut içindeki organlara tekrar gelir. Birdenbire vücut ısısındaki düşme ve kalp durmasına yol açabilir. İyi giyim donmaya karşı en iyi koruyucu önlemdir. Bilgili olarak giyinme vücut ısısının düzenlenmesinde çok önemlidir. Dışarıdaki soğuğa göre değil, dışarıda yapılacak harekete göre giyinilmelidir. Vücut araba motoruna benzer. Hareket etme ile vücut ısınır. Arabayı soğutan radyatör gibi baş ve el bilekleri vücudu en çok soğutan kısımlardır. Hareket edildiği sürece vücut ısınır. Elbiseler terden ıslanır. İşte o zaman donma tehlikesi artar. Elbiselerdeki nem soğuğu havaya göre 25 kez daha fazla iletir. Donmalar değişik derecelerdeki soğuğun etkisiyle meydana gelir. Sırasıyla en çok ayak parmak uçları, kulak, burun ve el parmaklarında donma görülür. Soğuğun etkisiyle o bölgelerdeki damarlar büzülür. Kandaki oksijen miktarı azalır, deri morarır. En sonunda damarlarda tıkanıklık olur. Psikolojik nedenlerin daha çabuk donmaya yol açabileceğini unutmayınız. Koruyucu önlem olarak sokağa çıkmadan önce yüzünüzü sabunlu su ile yıkamayınız. Sabun yağları erittiğinden donmayı çabuklaştırır. Yalnız geceleri yüzünüzü sabunlu su ile yıkayınız. Sokağa çıkmadan önce yüzünüzü soğuk su ile siliniz. Kötü hava yok, kötü giyim var sözünü hatırlayınız. Donmalarda ilk yardım. Önce yaralıyı donma bölgesinden kurtarınız. Rüzgardan koruyunuz. Açıktaysanız kapalı bir yere gidiniz. Örneğin 10 derece hava sıcaklığında saniyede 10 metre hızla rüzgar estiği zaman hava sıcaklığı -30 derecede gibi etki eder. Farkına varılmadan donmaya yol açar. Donmuş kişiyi soba, lamba gibi sıcaklık veren cisimlerden uzak tutunuz. Donmuş vücut kısmındaki elbiselerini çıkarınız. Eğer bunlar da donmuş ve deriye yapışmışsa hafif ılık su uygulayarak buzun erimesini sağlayınız. Ayakkabısını çıkarınız, battaniyeye sarınız. A. Bir battaniyeyi çapraz, diğerini birincinin alt ucuna paralel koyunuz. B. Üstteki battaniyenin bir ucunu hastanın bir omuzu üzerine, diğerinin diğer omuzu üzerine getiriniz. Ayaklarını örtünüz. Böylece hastanın kolları serbest kalır. C. Alttaki battaniyenin en üst köşesini baş hizasına kadar yuvarladıktan sonra bir taraftaki köşeyi karşı tarafta göğüs altına sıkıştırınız. Üst köşeyi baş etrafında yüzü açıkta kalacak şekilde dolaştırınız. Ç. Karşı taraf ucunu da hastanın karşı taraf omuz altına sıkıştırınız. Kuru, ısıtılmış giyecek giydiriniz. Sıcak, şekerli, içinde alkol bulunmayan içecek veriniz. Örneğin, sıcak şekerli süt, çay gibi. Vücut enerjiye gereksinim duyar. Yapılan fazla idrar ile kaybedilen su yerine konmuş olur. Kesinlikle karla ya da elinizle ovuşturmayınız. Masaj yapmayınız. Donmuş yeri daha fazla yaralamış olursunuz. Elinizi tutarak verdiğiniz solukla ısıtınız. Kol ve bacakların hareket etmesini sağlayınız. Bu vücut ısısını ve kan dolaşımını artırır. Soğuğun aynı bölgeyi tekrar etkilemesine karşı koruyucu önlem alınız. O bölgeyi varsa yünlü giyeceklerle örtünüz. Derin donmadan sonra deri normal rengini ve ısısını tekrar kazansa da hemen yürümeyiniz. Eğer 30 dakika içinde donan yer normal renk ve ısısını kazanmışsa o yeri 40 derecelik sıcak suya batırınız. Yüksek sıcaklık zararlıdır. Bu nedenle suyun sıcaklığı değişmemelidir. Mümkünse sıcaklık termometre ile ölçülmeli ya da dirsekle kontrol edilmelidir. Küvet varsa bütün vücudu aynı anda ısıtmak en iyisidir. Isıtma ağrı yapar. Gerekirse hastaya ağrı kesici ilaç verilmelidir. Derinin ısısı, rengi ve dokunma hissi 30 dakika içinde düzelmemişse hemen hastaneye gönderiniz. Gevşek, yumuşak bir pansuman ile sıkmadan sarınız. Birkaç kat pamuk sargı en uygunudur. Donan kişinin dinlenmesini sağlayınız. Donmuş yerin altına yastık koyarak kalp seviyesinin yukarısında tutunuz. Bilinci yerinde değilse ağızdan içecek vermeyiniz. Hafif baş aşağı yatırınız. Bilezik ve yüzük varsa çıkarılmalıdır. Donma nedeniyle şişlik olursa bunlar kol ve parmağı sıkarak kan dolaşımını bozar, hatta kangrene yol açabilir. Deride oluşan su dolu kabarcıklar delinmemelidir. Mikrop bulaşma tehlikesi vardır. Genel vücut donması halleri, belirtiler. Vücut içi ısısı 35 derecenin altına düşerse o zaman genel vücut donmasından bahsedilir. Çoğu kez soğuk havalarda olan kazalar, rüzgarlı soğuk havalarda, soğuk suda boğulma gibi durumlarda olur. Islak elbise, ıslak ayakkabı donmayı hızlandırır. Başlangıçta, birinci devre, böbrek üstü bezlerinden salınan adrenalin nedeniyle deri damarları büzüşür, beyazlaşır, titreme olur. Bu ısı kaybını 5 kez artırır. Kazazedede yorgunluk ve şaşkınlık hali görülür. Eğer daha kötüleşme olursa ikinci devreye girilir. Bu zaman makattan ölçülen vücut ısısı 34-35 derece olur. Isı 34 derecenin altına düştüğü zaman bilinç kaybı olur. Kaslarını oynatamaz. Kalp görevini yapamaz. Nabız yavaşlar, kalp atışı düzensizleşir. Göz bebekleri genişler. Üçüncü devrede ise felçler oluşur. Vücut ısısı 30 derecenin altına düşerse refleksler kaybolur. Kalp durur ve ölüm olur. İlk yardım. A. Birinci yerinde ise şekerli sıcak içecekleri, örneğin sıcak çay, azar azar veriniz. Vücut içindeki ısıyı artırmak için hareket ettiriniz. Bu ağır vakalarda yapılamaz. Kişinin kuvveti kalmamıştır. Bütün bu işlemler kapalı yerde normal oda ısısında yapılmalıdır. Kesinlikle ocak, soba karşısında yapılmamalıdır. Nabız ve solunumu devamlı olarak kontrol ediniz. Kuru giysi giydiriniz, battaniye ile sarınız. Donan kişiyi sarsmadan hastaneye taşıyınız. B. Birinci yerinde değilse. Kişiyi öne meyilli olarak yana yatırınız. NATO yatırılışı. Beynine gelen kanı artırmış olursunuz. Ayrıca kusarsa çıkardıklarının akciğerlere kaçmasını önlemiş olursunuz. Solunum durmuşsa ağızdan ağıza yapay solunum yapınız. Hastaneye 3 saatten fazla uzakta ise vücudu ısıtmak için fazla hareket ettirmeyiniz. Ağızdan içecek sulu gıda vermeyiniz. Nabız ve solunumu devamlı olarak kontrol ediniz. Battaniye ile örtünüz ve hastaneye taşıyınız. Buz tutmuş göl, deniz veya nehre düşmüş kişinin kurtarılması. Buz üzerinde yürüyerek kişinin düştüğü yerin yanına kadar yaklaşmayınız. Kazazedeyi karadan ya da iskeleden yaklaşabiliyorsanız altınıza bir tahta veya kalas koyarak yere yatıp ipe bağlı can simidini atınız ve ipe bağlı can simidini çekerek kişiyi kurtarınız. İp ve can simidi yoksa aynı işlemi sopa uzatarak yapınız. Kazazede kıyıdan kurtaracak kadar yakında değilse 2-3 kişi yere yatıp ve birbirinin ayağından tutarak kişiye yaklaşır. Kaymamak için herkes yattığı buzun üzerine kalın bir sopa, tahta ya da kalas koymalıdır. Kurtarılacak kişiye en yakın olan uzun bir sopa uzatarak kazazedeyi dışarı çekmeye çalışmalıdır. Eğer kurtaracak kimse yoksa kişi buz üzerindeki deliğin kıyı tarafını iki koluyla bastırarak kırmalı, kıyıya doğru ilerlemeli ve buz üstüne çıkmaya çalışmalıdır. Buz tutmuş suya düşülmesi halinde kendi kendinizi kurtarmak için en iyisi yanınızda ucunda kalın, eğilmeyen sivri çivi bulunan sap kısmı tahta veya plastik olan ve birbirine sap kısmından iple bağlı bir çift buz bizi bulundurulmalıdır. Böyle bir tehlike karşısında düşen kişi birdenbire gittiği yönün gerisine döner. Boynunun her iki yanında asılı bulunan buz bizini tutar. Kıyı yönüne doğru bizlerini her iki eliyle aynı anda buza saplayarak vücudunu öne sağlam buz üzerine doğru çeker. Sonra aynı yöntem ile yüzü koyun yatmış olduğu buz üzerinde kayarak daha sağlam buz kısmına ulaşır. Buz bizleri ile buz üzerinde yatan kurtarıcı suya düşen kişinin attığı iple de bu kişinin kurtarılmasını sağlayabilir. İlkbahara yaklaşırken gece donarak sertleşen buz gündüz gevşek ve gözenekli olur. Buz bizlerini saplayıp vücudu ileri çekecek kadar sağlam değildir. Böyle bir durumda arkadaşınız ucunda ağır bir cismin, örneğin sağlam bir kum torbası bulunan uzun çamaşır ipini size doğru fırlatır. Siz ipi tuttuktan sonra arkadaşınız sağlam buz üzerine doğru sizi çeker. Buna hayat ipi denmektedir. Kitabın sonu. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler. Depremin tanımı. Yer kabuğunun derin katmanlarını kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle olan sarsıntılardır. Depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdiği hasar çok yüksek oranda can ve mal kaybına yol açmakta, sosyal hayatı ve ülkenin ekonomik durumunu felç etmektedir. Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle depremle iç içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin %98'inin ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konuyla ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Depremin yaratacağı hasarları en aza indirmek amacıyla deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında aşağıdaki önlemleri almalıyız. Deprem öncesi alınacak önlemler. A. Yerleşim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. Kaygan ve ovalık bölgeleri iskana açmamalıyız. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere yapmamalıyız. B. Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. Yapı tekniğine ve inşaat yönetmeliğine uygun sağlam olarak. C. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. D. Dik yerlerin yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. E. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır. F. Mevcut binaların dayanıklılıklarını artırmalıyız. G. Sigorta sistemine dahil olmalıyız. H. Bu önlemlerin yanı sıra da günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız. Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere tespit etmeliyiz. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine veya duvara tespit etmeliyiz. Duvar bölmeleri ve panoları zikzak düzende yerleştirip yere tespit etmeliyiz. Tavan ve duvara asılan avize, klima gibi cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmeliyiz. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde etiketler koymalıyız. Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz. Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız. Bir deprem planı hazırlayıp bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmalıyız. Bina yönetimince önceden belirlenen mesken veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız. Asansörlerin kapı yanlarına deprem sırasında kullanılmaz levhası asmalıyız. Gerekli ilk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız. Aile bireyleri ile topluca deprem sırasında nasıl korunacağımız konusunda sohbet ve alıştırmalar yapmalıyız. Aile bireylerimiz ile iletişimi nasıl sağlayacağımızı ve eve ulaşamayacağımız durumlar için alternatif buluşma yerlerini planlamalıyız. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.